Ayrım 28.
Sayfa 276. Nazif Özger'in anlattıkları doğru muydu? Sabet Aysevi'nin doktoru olduğu iddia edilen Yeşu Carillo'nun biyografisini yazan Claude Goodman'ın kitabı dilimize İzmir'in Çılgın Dedikoduları adıyla çevrildi. Kitap Hristiyanlığa dönen Carillo'nun ağzından Sabet Aysevi'nin eşleri Sara ve Esther'le yaşadığı cinsel ilişkiler başta olmak üzere Sevi'nin özel yaşamını anlatmaktadır. Dipnot: Sabet Aysevi'nin evlendiği kadınlardan biriydi Sara. Adı Yahudi kaynaklarında geçer. Ancak bizde de Sara ismi vardır. Bunun nedeni Hazreti İbrahim'in karısı olmasıdır. Şeyhülislam Üryanizade Esad Ahmet Efendi'nin kızının adı da Sare ya da Sara'ydı. Anlatılanların tekvinde 19 Taksim 20 geçen Sodom ve Gomorra'dan hiç farkı yoktu. Bu kitap Nazif Özge'yi doğruluyor. Dad Nassi'nin 18 Ekim 1989 tarihinde Tel Aviv Üniversitesi'nde toplanan 1. Uluslararası Türkiye Yahudiliği Kongresi'ne sunduğu tebliğ de ilginçti. Sabetacı akımın liderlerinden Osman Baba'nın mevcut ahlak kurallarının iptal edilerek 1. derecede akrabalar arasında cinsel ilişkiyi desteklediğini bilmekteyiz. Peki niye böyleydi? Kabala'daki Mesih inancı gereği Sabet Aysevi'nin ahlaksız bir ortam yaratması, fahişeyle evlenmesi inanılmayacak olaylar değildir aslında. Çünkü Mesih'ten önce toplum o kadar ahlaksız olacak ve çürüme yaşayacaktı ki, Mesih geldiğinde bunların hepsini düzeltecekti. Daha önce de basite indirgeyerek yazdım. Mesih Hazreti İsa'yı örnek gösterdim. Domuz yenmiyorsa Mesih gelince yenecektir. Sünnetliyse Mesih gelince artık sünnetsiz olacaktır. Sabet Aysevi bu nedenle Yahudi kurallarını hiçe sayıyordu. Tüm yerleşmiş kuralları kaldırıyordu. Sabet Aysevi'nin ritüelleri buna uygundu. Örneğin Tevrat hayvani yağların, helep, yenmesini yasak etmiştir. Yemenin cezası cemaatten atılmaktı. Ama Sabet Aysevi müritlerine bilerek böbrek yağı yediriyordu. Yahudi dininde Tanrı'nın tetragram olan adı ağza alınamaz ama Sabet Aysevi bu din yasağını da bozmuştu. Kadın ve erkeğin eşitliğine inanan düzenlemeler yapmıştı. Dualara, ziyafetlere kadınlar da katılıyor, erkeklerle dans edebiliyorlardı. Bayramların düzenini, anlamını değiştirerek Yahudi dininin temel inanç ve yasalarını yerle bir etmişti. Bütün bu olumsuzlukları Mesih gelecek olumluya çevirecekti. Aynı zamanda Mesih'in gelişini hızlandırmak için olumsuzluklar giderek arttır diyordu. Bir dakika, son bir not yazmak istiyorum. Kimse kimseyi küçük düşürücü sözlerle yargılamasın. Tarihin şaşırtıcı bir sayfasıyla karşılaşabilirler. Alexander Benningsen ve Chantal de Mercier Coelquejay adında iki Fransız, Orta Asya'daki Sufi tarikatlarla ilgili çalışmalarında ilginç olaylarla karşılaştılar. 19. yüzyılın ikinci yarısında Nakşibendi Yesevilik tarikatı, Laçiler adıyla bir yapılanmaya girdi. Heterodoks bir nitelik arz eden ve militan bir yapıya sahip bulunan Laçiler, 1870 yılında Hokant Hanı tarafından zındık olduğu gerekçesiyle idam edilen Sanivar adlı Yesevi Şeyhi tarafından kurulmuştu. Ancak takibata uğraması sebebiyle tarikat varlığını gizli olarak sürdürmüş, özellikle Kırgızlar arasında taraftar bulmuştu. Bu tarikat mensupları gizli gizli düzenledikleri toplantılarda kadın erkek bir araya gelerek musiki eşliğinde hikmetler okudukları için seks alemi yaptıkları gerekçesiyle tatbikata uğramaktaydılar. Aktaran Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar 2004 sayfa 48. Yine uzattık. Özetle kına yakmadan nazardan korunmaya, adak olarak horoz kesmekten muska yazmaya, ağza tükürmekten sünnete, gelin hamamından lohusa yatağına kadar bugün Anadolu'daki birçok örf ve adet Yahudilerde de vardı. Bektaşilikteki takiye anlayışı Sabetayistlerin zaten yaşam zorunluluğuydu. Derviş, ağa, baba gibi Bektaşi lakaplarını Sabetayistler önde gelen kişilerine vermişlerdi. Bu benzerlikleri yazdıktan sonra gelelim Tarikat-ı Salahiye cemiyetindeki masonik özelliklere. Ritüelleri masonlar nasıl Yahudilikten almışsa Tarikat-ı Salahiye de mason localarından almıştı. Örneğin toplantılarda para ve diğer bağışları toplamak için yeşil renkli bir kese ve kutu, yani hasenat kesesi bulunuyordu. Yani masonların dul kesesi gibi. Oylamalarda kullanılan skruten kesesi sandığı ve üyelerin tekliflerini yazıp attıkları teklif kesesi aynen masonluktan alınmaydı. Mason toplantılarında dul kesesi ve teklif kesesi her toplantı sonunda üyeler arasında dolaştırılırdı. Tarikat-ı Salahiye'de de bu aynen vardı. Toplantı salonunda tören düzeni, toplantı güvenliği, konuşma sıraları ve adetleri, kabul merasimi ve üst mertebeye terfi törenleri, giyilen simgesel kıyafetler bile masonlukla benzerdi. Bitmedi. Tarikat-ı Salahiye'nin idari sistemine ve tören usullerine bektaşilikten ve hurufilikten esinlenen harf ve sayı gizemciliği derinlemesine nüfuz etmişti. Tarikat-ı Salahiye'de Arap harflerinin sayısal değere sahip olma özelliğiyle oynar, örneğin tarikatın simgesi ümmet sözcüğünün sayısal değeri olan 441'dir. Bu konuda da masonlukla hatırı sayılır bir ortaklık söz konusudur. Çünkü masonlukla Arapların sihirli karelerinden miras alınmış, Yahudi kabalacılar ve Hristiyan Hermesçiler tarafından uyarlanmış gizli bir alfabeye sahiptir. Thierry Zarkon, İslam'da Sır ve Gizli Cemiyetler 2005 sayfa 142. Bitmedi. Tarikat-ı Salahiye'nin imzası Yahudilerin ve masonların simgesi yedi kollu şamdana benziyordu. Tarikat-ı Salahiye'nin üyelerinin kimler olduğunu yazmadan önce yakın tarihimizden bir olayı size nakletmek istiyorum. İstiyorum ki masonların Bektaşi tekkeleri içinde ne kadar güçlü olduğunu görünüz. Dede babalık seçiminde mason tartışması. Önce bilgi. Bektaşilerde iki kol vardır. Baba Gyan ve Dede Gyan. Dede Gyan kolunu Hacı Bektaş'taki Çelebiler oluşturur ve post dişinlik babadan oğula geçer. Daha etkin ve güçlü Baba Gyan kolunda ise dede babalar seçimle gelmektedir. Bu giriş bilgisinden sonra gelelim asıl meselemize. Baba Gyanların son büyük dede babası Doçent Doktor Bedri, yani Bedrettin Noyan, 6 Kasım 1997 tarihinde vefat edince iki dede baba ortaya çıktı. Dipnot. Dede baba Bedri Noyan 1912 yılında Serez'de doğdu. Babası İsmail Hakkı'nın Osmanlı ordusunda kol ağası yani kıdemli yüzbaşı olması itibariyle Anadolu'nun birçok şehrinde bulundu. İlkokulu Manisa'da okudu, Samsun Lisesi'nden mezun olup İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu, 1937'de doktor çıktı. Ankara Numune Hastanesi'nde Nazi Almanyası'ndan kaçan Profesör Doktor Max Meyer'in asistanı oldu. Ama onu asıl yetiştiren Atatürk'ün ve daha sonra Celal Bayar'ın doktorluğunu yapan, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde oturan Baba Erenler lakaplı dede baba Doktor Hasan Ragıp Erensel'di. Dede babası Doktor Erensel sayesinde yola girdiğinden itibaren hızla yükseldi. 6 ay içinde derviş ve 6 ay sonra da baba oldu. Doktor Erensel hasta yatağında Doktor Noyan'a hilafetnamesini yazdırdı. Ve 1953 yılında Doktor Erensel'in ölümü üzerine Doktor Noyan dede baba seçildi. Biri Bedri Noyan'ın vefatının ardından 12 Aralık 1997'de videoya da çekilen oylamayla seçilen Haydar Ercan, diğeri ise masonların kontrolü altında olduğu iddia edilen Ankara grubunun seçtiği Mustafa Eke. Baba Gyan Bektaşi camiasına göre dünya üzerinde aynı anda bir dede baba ve ona bağlı 11 halife baba ile 40 baba olması gerekiyor. Yoksa düzen bozulurdu. Şimdi iki dede baba vardı ve dolayısıyla düzen bozulmuştu. Her iki grup birbirini kıyasıya eleştiriyordu. Bedri Noyan'ın oğlu Kurtcebe Noyan, Bektaşiliğe 150 yıl önce nüfuz eden masonluğun her geçen yıl gücünü arttırarak kendi adamlarını dede babalığa seçtirecek kuvvete ulaştıklarını iddia ediyordu. Tarikat içinde masonik Bektaşilik eğilimiyle geleneksel Bektaşilik kanadı arasında şiddetli bir çekişme yaşanıyordu. Kurtcebe Noyan, Ankara kolunun fiili önderi durumundaki 33. dereceden Mason Halife Baba İlhami Teoman Güren'in Mason desteğiyle Mustafa Eke'yi dede baba seçtirdiğini söylüyordu. Kurtcebe Noyan gibi düşünen Halife Baba Haydar Ölmez'in ifadesine göre de Masonluğun şerefini kurtarmak için muhalefet hareketini başlatan Teoman Güre, Haydar Ercan'ı yıkmak amacıyla onun ağabeyi Mason Kasım Ercan'la ittifak yapmıştı. Araya girip bir parantez açmak istiyorum. Bu tartışmalarda benim anlamadığım şu. Teoman Güren'in mason olduğunu bilinmeyen bir sır mıydı? Değildi. Bedri Noyan dede babalığının 33. yılında, Bektaşiler için 33 sayısının özel bir yeri vardır, 12 Mart 1992'de düzenlenen törende okuduğu şiirde şunu diyordu. Bir baba Teoman var, koca üstad, birader. O herkesi, herkes de onu elbette sever. Şimdi Bedri Noyan üstad ve birader deyimlerinin masonluğun ritüellerinden olduğunu elbette biliyordu. Öyle ki kendisine el veren dede baba Ali Naci Baykal'ın Bektaşilik Alaturka masonluk, masonluk Alafranga Bektaşiliktir dediğini yazıyordu. Bedri Noyan Demir Baba Vilayetnamesi 1976 sayfa 301. Zaten gizlenecek bir şey de yoktu. 20 Haziran 1997'de Teoman Güre Ceviz Kabuğu programında gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun konuğu olmuş, Bektaşilik ve Masonluk hakkında bilgiler vermişti. Peki Bedri Noyan Mason muydu? Oğlunun Masonlara bu kadar karşı çıkmasına bakılırsa herhalde değildi. Ama Rotary Kulübü üyesi olduğu biliniyor. Devam edelim. Rakibi bazı halife babalar tarafından Mason olmakla itham edilen Teoman Güre'nin sabetayist olduğunu ise Yarın dergisinden Müfit Yüksel iddia ediyordu. www.yarindergisi.com. Mason ve sabetayist olduğu iddia edilen Teoman Güre, İlhami, halife baba ise çeşitli toplantılar ve Hu Dost başlıklı bildirileriyle karşı grubu suçladı. Dede babalık seçiminde 11 oyun sadece 3 oyunu alan Haydar Ercan'ın dede baba olamayacağını iddia etti. Kavga bugün karşılıklı yol düşkünü suçlamalarıyla sürüyor. Dipnot: sanmayın ki masonluk tartışması sadece Bektaşlar arasında yaşanıyor. Masonluk meselesi Nakşibendiler ile Süleymancıları karşı karşıya getirmişti. Şöyle ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak, 20 Ağustos 1979 tarihine Milli Selamet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'deki makalesinde MSP dışındaki partilerin devamlı olarak Yahudi güdümünde olduklarını, kurulu sistemin ana kaynağını Yahudi alimlerin teşkil ettiğini belirterek Mason cemiyetinin acilen kapatılmasını istiyordu. Süleymancıların lideri AP İstanbul Milletvekili Kemal Kaçar partisinin grup toplantısında MSP'ye yanıt verdi. Mason cemiyetinin kapısına kilit vurulamaz, bu mümkün değil. O zaman demokrasiyi inkar etmek lazım. Partilerin içinde de hangi parti olursa olsun Mason olabilir. Giderek sertleşen bu tartışmaya 12 Eylül 1980 askeri darbesi son noktayı koymuştu. Gazeteyi ve meclisi kapattı. Bektaşiler, Masonlar, İttihatçılar. Bu arada bu konuyu kapatmadan bir not düşeyim. Dede baba Bedri Noyan'dan sonra halife baba Turgut Koca'nın post nişin olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak talihsizlik, Turgut Koca Bedri Noyan'dan 20 gün önce 15 Ekim 1997'de vefat etti. Hayır sözü iki büyüğünü aniden arka arkaya kaybeden Bektaşiler birbirlerine düştüler meselesine getirmeyeceğiz. Söylemek istediğimiz şu, Bektaşiler aralarındaki Masonları isim isim biliyorlardı. Şöyle ki Halife Baba Turgut Koca vefat edince evrakları arasında kendisinin yazdığı İttihat ve Terakki Azaları başlıklı bir liste bulundu. Halife Baba Turgut Koca İttihatçılar, Bektaşiler, Masonlar, Melamiler ve Mason Bektaşiler başlıkları altında toplamıştı. Bizi ilgilendiren listenin Mason Bektaşiler bölümü. Bakın Halife Baba Turgut Koca'ya göre İttihatçıların içinde kimler Mason Bektaşiydi? Enver Paşa, Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Salah Cimcoz Bey, Ethem Ruhi Balkan, Doktor Miralay Mehmet Ali Bey, İhsan Namık Bey, Ahmet Bedevi Kur'an, Mehmet Cemil Bey, Nide Mebusu Hayri Efendi, Hakkı Baha Bey, Kara Vasıf Bey. Turgut Koca, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Jön Türkleri de bu listeye eklemişti. Ayrıca İttihatçılardan ayrılan Prens Sabahattin ile Rıza Tevfik de bölükbaşı bu listedeydi. Düne kadar aralarında kimin Mason olup olmadığını önemsemeyen, Masonluğa hiç soğuk bakmayan, dışlamayan Bektaşiler, bugün neden yoldaşlarını Masonlukla itham eder hale gelmişti? Bir not düşüp bu konuyu da kapatalım artık. Ulusal Kurtuluş Savaşı yalnızca ordular arasında cephelerde değil, aynı zamanda çeşitli uluslararası lobiler arasında da geçmiş çetin bir mücadeleydi. Taraflar Londra, Paris, Roma, Washington gibi önemli metropollerde çeşitli baskı gruplarını etkilemek istiyorlardı. Bu etkili baskı gruplarının başında Masonlar geliyordu. Ve hakkını vermek gerekir ki sol fikirlere yakınlığı olan Fransız Büyük Doğu Locası Masonları, zaman zaman Ermenilerin etkisinde kalıp tavır değişikliği gösterseler de, genellikle Ankara hükümeti lehine propaganda yaptı. Gerçi asıl nedenleri İngiliz yayılmacılığının önüne geçmekti. Ama olsun, destek vermişlerdi işte. Dönelim şimdi Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti üyelerinin kimler olduğuna. Eskişehir'de ne oldu? İddiaya göre Tarikat-ı Salahiye'nin ilk reisi Sultan Vahidettin'di. Bir süre sonra Fahri Yaveri Kiraz Hamdi Paşa başkan oldu. Kiraz Hamdi Paşa Bektaşi'ydi, İttihatçı düşmanıydı. Bu nedenle yıldızı Sultan II. Abdülhamit ve Sultan Vahidettin döneminde parladı. İttihatçılara karşı sürdürdüğü o aynı muhalif tavrını ulusal mücadelenin merkezi Ankara hükümetine karşı da devam ettirdi. Bu arada İstanbul hükümeti tarafından Ankara'daki 20. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Ancak 20. Kolordu komutanı iken ulusalcı güçlere katılan Ali Fuat Cebesoy, onu Eskişehir'de durdurarak Ankara'ya gitmesine engel oldu. Burada büyük bir parantez açmam gerekiyor. Efendi kitabında sayfa 281, karışık bir olay başlığı altında, Evliyazadelerin damadı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın tutuklu bulunduğu Bekir Ağa bölüğünden çıkarak, Ankara'ya yeni ataması yapılmış Kiraz Hamdi Paşa ile birlikte Eskişehir'e kadar gelip, sonra bir gece Ali Fuat Cebesoy'un yanına kaçtığını yazmıştım. Bu olay bu çalışmada da yine karşımıza çıktı, çözmeden kurtulamayacağız anlaşılan. Düşünsenize Doktor Tevfik Rüştü Aras, milliciler Ankara'ya her atamaya şüpheyle bakıyorlar, ben sizi Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla tanıştırayım diyerek Kiraz Hamdi Paşa ile yola düşüyor ve sonra bir gece Kiraz Hamdi Paşa'nın resmi belgelerini alıp Ali Fuat Cebesoy'un yanına kaçıyor. Diyeceksiniz ki ne var bunda, Doktor Tevfik Rüştü Aras Kiraz Hamdi Paşa'yı kandırmış, öyle mi acaba? Bu olayın kodlarını çözmemiz gerekiyor, çünkü bu mesele Tarikat-ı Salahiye ile yakından ilgiliydi. Tarikat-ı Salahiye ile ilgili yapılan tüm akademik çalışmalar, özel araştırmalar, cemiyetin ulusalcılara karşı olduğunu yazıyor. Ankara hükümeti emriyle kurulan istiklal mahkemeleri, cemiyetin üyelerinden bazılarını idam etti, bazılarını mahkum etti. Şimdi bu gerçeği bilmemize rağmen şu soruyu sormak istiyorum. Tarikat-ı Salahiye ile Ankara hükümeti arasında gizli bir ilişki var mıydı? Uzun uzun bu konuya yer vermemek için ilk soruyu hemen geçeceğim. Sultan Vahidettin'in Mustafa Kemal'in ulusal hareketi başlatmasına katkısı var mıydı? Dediğim gibi bu tartışmalı bir soru, yanıtı sayfalar alır. Bu nedenle hemen geçelim. Efendi kitabında yazdım. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesinde İttihatçı İsmail Fazıl Paşa ve oğlu İttihatçı Ali Fuat Cebesoy'un büyük katkıları vardı. Dipnot: İsmail Fazıl Paşa Enver Paşa ile arası iyi olmadığı için savaşın ilk yıllarında emekliye ayrılmıştır. Bu nedenle o dönemde saraya yakındı. Mustafa Kemal'in Enver Paşa karşıtlığı biliniyor. İkiliyi bu nefretin birleştirdiğini de söyleyebiliriz. Bir de Dünürleri Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucusu ve posta telefon telgraf nazırı Mehmet Ali Gerede'nin katkısı yatsınamaz bir gerçekti. Dipnot: Mehmet Ali Gerede'nin kız kardeşi Makbule'nin kızı Belkıs, Bezmenlerin yakın akrabası Selanikli Hulki Edin'le evliydi. Belkıs'ın kız kardeşi Nihal ise Kurtuluş Savaşı komutanlarından DP'nin ilk Bayındırlık Bakanı Fahri Belen Paşa ile evliydi. Mustafa Kemal aile dostu Cebesoylar aracılığıyla Dahiliye Nazırlığına da vekaleten bakan Mehmet Ali Gerede ve onun vasıtasıyla da Sadrazam Damat Ferit Paşa ile tanıştı. Güvenlerini kazandı, Anadolu'ya çıkış vizesi aldı. Şimdi dönelim başa ve Eskişehir'de neler olduğuna bir daha bakalım. Kiraz Hamdi Paşa'nın karşısına kim çıkıyor? Ali Fuat Cebesoy. Yan yana geldiklerine dair bir ipucu şimdilik yok ama savaşmıyorlardı. Mehmet Ali Gerede ekibinin gönderdiği Kiraz Hamdi Paşa, Mehmet Ali Gerede'nin damadının kardeşi Ali Fuat Cebesoy tarafından korkutulduğu için İstanbul'a geri dönmek zorunda kalıyor. Yani yazılanlar kısaca şu: Doktor Tevfik Rüştü Aras bir gece belgeleri alıp kaçıyor ve Kiraz Hamdi Paşa İstanbul'a dönüyor. Çocuk masalı gibi. Sultan Vahidettin'in yaveri Kiraz Hamdi Paşa ile Ankara hükümetinin Eskişehir'de görüşmemeleri mümkün gözükmüyor. Ama görüştüklerine ilişkin de bilgi yok. Burada bir sır var. İstanbul ile Ankara arasındaki iplerin ilk kopma noktası Eskişehir görüşmesi miydi? Eskişehir'de neler oldu? Devam. Hiçbir kaynakta yazmıyor ama sormak zorundayız. Tarikat-ı Salahiye neden gizli bir cemiyetti? Öyle ya, Sultan Vahidettin ve yaveri Kiraz Hamdi Paşa bu gizliliğe neden gerek duysunlar? Ankara hükümetinin söylediği gibi cemiyet İngiliz yanlısı, siyasal İslamcı, ulusalcılara karşı ise neden illegal olsun? Saray ve İngiliz desteğini alan bir cemiyet niye gizli olsun? Kime karşı bu gizlilik? Bu gizlilik sadece sembolik, masonik bir gizlilik mi? Ya da bu işin altında başka gerçekler mi var? Soru çok. Mehmet Ali Gerede ile Kiraz Hamdi Paşa'nın 150'likler arasında bulunmasının tek nedeni İngiliz yanlısı olmaları mı? Mehmet Ali Gerede'nin İngiliz eşi Eleanor Louisa Bandon, Gerede'nin anılarından yola çıkılarak yazılan Osmanlı'da Bir İngiliz Gelini adlı kitapta, Bayan Gerede Mustafa Kemal ile eşinin Cebesoyların evinde buluştuklarını, sohbetlerin ayrıntılarını vererek anlatıyor. Keza eşine göre Mehmet Ali Gerede Mustafa Kemal'in Anadolu'ya çıkması ve İstanbul'da Doktor Tevfik Rüştü Aras gibi isimlerin gözaltına alınmaları konusunda damat Ferit Paşa ile anlaşmazlığa düşüp Dahiliye Nazırlığından istifa etmişti. Bay König kimdi? Eskişehir'de neler olduğunu anlayamadan derin devlet ilişkilerini çözemeyiz. Ne ilgisi var demeyin, size bir olay anlatayım. 18 Temmuz 1936'da Cumhuriyetçi hükümet, milliyetçi bir askeri darbeyle yıkılmak istenince İspanya'da iç savaş çıktı. İspanya'daki iç savaş dünyayı böldü. Cumhuriyetçileri ABD, Sovyetler Birliği, Avrupa ülkeleri desteklerken, milliyetçiler Alman Nazilerinden, İtalyan faşistlerinden yardım gördü. İç savaş uluslararası bir nitelik kazanıp dünya savaşı çıkma ihtimali belirince, İngiltere ve Fransa'nın önerisi üzerine dünya ülkeleri İspanya'daki gruplara silah satışı yapmama kararı aldı. Bu durum uluslararası silah kaçakçıların işine yaradı, bunlar her iki tarafa da fahiş fiyatla silah sattılar. Bu uluslararası kaçakçılardan biri de Ekrem Hamdi Konik'ti. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman subaylarının yanında istihbarat konularında çalışmıştı. Almanlar tarafından kendisine verilen König kod ismini soyadı kanunu çıkınca soyadı olarak benimsemişti. Birinci Dünya Savaşı bitince Alman şirketlerinin Türkiye temsilciliğini yapmıştı. Örneğin Lufthansa uçak şirketinin. Ekrem Hamdi König, Paris'te perde arkasında faaliyet gösteren bir Alman gizli komitesiyle İspanya'daki milliyetçilere silah satışı yapmak üzere anlaştı. König, Türkiye Cumhuriyeti adına Kanada'dan 50 savaş uçağı sipariş etti. Doğal olarak bu işteki ortakları Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey bürokratlarıydı. O dönemde İstanbul Sosyetesi'nin tanınmış simalarından olan König'in siyasi dostları da hayli güçlü isimlerdi. Olayın bundan sonrası hala aydınlanamadı. Kimine göre savaş uçaklarının İspanya'da milliyetçilerin kontrolünde olan Kadiz Adası yerine İstanbul'a gelmesi, kimine göre ise ABD Harp Sanayi İhracat Kontrol Komisyonu'nun Türkiye adına sipariş edilmiş uçakların fazlalığı nedeniyle kuşkulanması, König'in planını suya düşürdü. König Paris'e kaçtı. Türkiye olayı hemen örtbas etti. Ancak Mustafa Kemal'in ölümü üzerine iktidara gelen İsmet İnönü, König dosyasını yeniden açtı. König dosyası İsmet Paşa'ya eski dostlarıyla hesaplaşma şansını verdi. Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp istifa ettirildi. Olayda adı geçen İçişleri Bakanı Şükrü Kaya daha önce görevden alınmıştı. Dışişleri Müsteşarı görevden alındı. Dışişleri Memuru Ruhi Bozcalı 3 ay hapse mahkum edildi. Ekrem Hamdi König Monako'da tutuklandı, Türkiye'ye iade edildi ve evrakta sahtecilik suçundan kısa süreli bir ceza aldı.